Merhaba, herkes hazırsa başlayalım. Hoş geldiniz. Bugün Banu Özürek ile konuşacağız. Kendisini tanıyorsunuzdur aslında zaten okuduğunuz kitaplarından, söyleşilerinden de yine tanıyorsunuzdur. Çok kısa bir takdim edeceğim, ardından sorularla devam edeceğiz. Söyleşi bittikten sonra yorumlarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi, paylaşımlarınızı lütfen esirgemeyin bizden. Bekliyoruz onları da. Banu Özürek 1979 İstanbul doğumlu. Öyküleri, Sözcükler, Özgür Edebiyat, Kültür Mafyası, Kitaplık gibi dergilerde yayınlandı. Ardından ilk kitabı 2015 yılı Aralık ayında Bir Günü Bitirme Sanatı, Raskol'un Baltası yayınlarından çıktı. İkinci kitabı ise bu sene Şubat ayında Poz isimli kitabı Everest yayınlarından yayınlandı. Bu şekilde. İlk olarak yazmaya ne zaman ve nasıl başladığını soracağım Banu. Ve yazmaya başlarken, yazmaya karar verdiğin ana dair hafızanda bir resim var mı? Bir an var mı? Hani hatırladığın hala.
Yani öyle çok net bir an yok tabii. Çünkü çok eskiye dayanıyor yazmaya başlamam. Çocukluk falan gibi yani hep işte anneme şiirler yazıyordum. Gidiyordum onu okuyordum. Öyküler yazıyordum. Kuzenime okuyordum. Kuzenim çok gülüyordu. Oradan bir cesaret alıyordum. Tekrar yazıyordum falan. Hatta o zamanki öyküleri hatırlıyorum. İsimlerini falan hatırlıyorum yani şey. Eyvah lisedeyim. Eyvah babam büyücü. İşte eyvah evimizde papağan falan. Baktım çok gülüyor. Yani tuttu o eyvah serisi. Oradan biraz devam etmişim. Sonra da hep ergenlikte, üniversitede, üniversite sonrasında hep yazdım. Yani çocuklukta bile sanki hep başka mesela hiç aklıma gelmiyor bir meslek vesaire. Bir çok kısa bir süre dansöz olmak istiyordum. O yani dansözlük hevesinin dışında hep böyle sanki yazardım, yazıyordum falan. Babam bir daktilo almıştı bana mesela. O belki şeydir. Yani bir dönüm noktası gibi bir şey olabilir.
Yazdın mı daktiloda?
Hem de ne yazdım? Parmaklarım morarana kadar. Çünkü o kadar böyle değişik ve güzel gelmişti ki bana o.
Siz oluşunuza gittin mi daktilonun? Çünkü ben de almıştım zamanında. Sonra eskiciye vermeyeyim.
Ya bu şey...
Siz oluşunuza gittin. Benim sesi çok hoşuma gidiyordu mesela.
Ya sesi çok hatırlamıyorum. Bir de tabii yine tıkır tıkır çıkarıyordu. Hani o ağır yazar daktiloları gibi bir şey değil de daha plastik katlamalı. Çok şey bir şeydi. Pratik bir şeydi. Hatta o zamanlar sanırım onun filmleri yoktu burada Türkiye'de. Devam edememiştim mesela. Yani daktilo bir süre sonra bitti. Ya da mürekkep, bilmiyorum. Yani,
mürekkepler oluyor mu?
Hiç bilmiyorum. Yani bir yerde bıraktım. Çünkü ya o işte devam edemedi ya da benim hevesim de belki o aralar hani ondan uzaklaşmak şeklinde olmuş olabilir. Hatırlıyorum mesela Marintalı Çocuklar diye bir şey yazdım. Hikaye yazdım ama onun bir kitap olduğundan çok eminim. Ona kapak yaptım. İçinde işte resimleri var vesaire. Kapak içinde okuyucuyu uyarıyorum. İşte buradaki karakterler ve hikaye gerçek değildir falan diye. Çünkü şimdi okuyucuya gidecek bir şey olmasın. Sakatlık olmasın falan diye. Öyle yani hep farklı zamanlarda, farklı ihtiyaçlarla ve farklı anlamlar yükleyerek yazıya ilişkim çocukluktan bu yana devam etti. Sonra da işte bir dosya haline geldi.
Ve dergileri göndermeye daha önce mi başladın?
Çok göndermiyordum. Yani çünkü ben aslında çok üretken bir yazar değilim. Yani çok fazla, çok uzun zamanda ve çok zorlanarak yazıyorum. O yüzden çok fazla göndermedim ama gönderdiklerim de genelde reddedildi. İşte bir iki tane yayınlandığı zaman da tabii o çok göndereniniz varsa ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu tahmin edersiniz. Evin içinde büyük bir şenlik havası oluyordu yani bir şey yayınlandı. Yayınlanmaya geçin hatta şey mesela Varlık'ta işte o şey var yeni öyküler arasında seçilenler işte aynısı Notos'ta da vardı onlara gönderdim. Tabii orada çıkan böyle eleştiriler falan bile çok büyük bir şeydi benim için. Mesela şey atıyorum, Notos'ta çıkan da işte hem iyi şeyler hem kötü şeyler söylemişti. Ama yani kötü şey söylemesi bir şey söylemiş yani. Çünkü orada çok büyük bir sessizlik evreni var. Onun içine girebilmişsiniz ve birinden bir cevap almışsınız. Çok büyük bir şeydi. Çok mutlu olmuştum yani. Güzel tabii onlar ama yani çok da fazla göndermedim aslında. Yani kitaptan önce yayınlanan birkaç tane öykü var sadece.
Peki o zaman motivasyon gibi oldu bu. Motivasyondan devam edelim. Sana ne motivasyon veriyor yazarken? Okuduğun kitaplar mı? Yoksa hayat mı? İkisi de mutlaka ama hani en azından daha fazla seni motive eden şey okumadan yazamam yani yazarlardan mısın? Yoksa hayatı yaşamadan, işte hayatın içinde dolaşmadan, tanık olmadan bir takım şeylere oturamam masaya diyenlerden misin?
Ya tabii ikisi de yani hem yaşam hem edebiyat etkiliyor. Yani yazma arzumu da etkiliyor, yazdıklarımı da etkiliyor. Okumadan yazamam tabii çünkü okumadan yazarsam muhtemelen berbat şeyler yazmış olurum. Ama aslında en temelde bir ihtiyaç meselesi. Ama bu ihtiyaç işte dönem dönem değişiyor. Yani herhalde mesela çocuklukta işte bir ses çıkarmak ya da işte güzel bir şey yapıp onunla ilgili tepki almak, yeni bir şey yaratmak ya işte eğlenceli bir şeyler kurabilmek falan gibi motivasyonlar olabilir. İşte daha sonra işte hayatın içerisinde karşılaştığınız acıları aktarmak için bir kanal bulmaya çalışıyorsunuz. Belki o olabilir. İşte o daha bence ilk gençlik dönemlerindeki yazma arzusuna denk düşüyor ve daha saf duyguyla çok düşünce yok orada yazdığınız şeylerin içinde. Ama son döneme bakarsak hani şey diyebilirim. Hani benim için yazmak artık ne oldu? Düşünme benim için gerçekten çok ihtiyaç duyduğum bir düşünce alanı haline geldi. Yani kafaya taktığım şeyleri ben en rahat ve en fazla tatmin olabileceğim şekilde edebiyatın içerisinde çözebiliyorum. Orada uğraşabiliyorum, orada düşünebiliyorum. Ve bazen anlıyorum ki ben aslında bunu düşündüğümü sanmışım ama düşünmenin yanından bile geçmemişim. Yani
yazarken
evet çok daha farklı yerlere gidebiliyorsunuz. Yani gerçekten düşünmeye ve defalarca bakmaya başlıyorsunuz o kafaya taktığınız meseleye. Ve bir yerden yola çıkıyorsunuz ama vardığınız yer bambaşka bir yer oluyor. Ya da varamıyorsunuz çünkü o konu size biraz fazla geliyor. Yani onu düşünmeye hala hazır değilsiniz. Çünkü yani her şeyle, kafaya taktığınız her şeyle yüzleşmek de kolay değil. Olmuyorsa ya laf salatası yapmaya başlıyorsunuz. O konudan da vazgeçemiyorsunuz. Hani onu bırakmak istemiyorsunuz. Laf salatası yapıyorsunuz. Etrafında dolanıyorsunuz. Bir sürü saçma sapan şey doluyor yazının içine. Orada işte bırakabilmek çok güzel. Yani bırakabildiğim zaman çok mutlu oluyorum. Belki aylar sonra ya da yıllar sonra tekrar dönüp yazıyorum. Ya zaten kitaptaki öykülerin çoğu da aslında bu şekilde. Bir defa da oturup yazamam zaten. Yazarım mesela onu yazmak istediğimi bildiğim için onu çöpe atmam. O berbat haliyle durur dosyaların içinde. Bir sene sonra tekrar dönüp onu düşünüp yazmaya uğraşırım.
Peki o süreç biraz açalım o zaman. O pratik ve teknik olarak bir öyküyü yazarken ilk nasıl yola çıkıyorsun? Bir cümle mi tetikliyor? Bir konu mu düşünüyorsun? Bir fikir mi aklına geliyor? Onu küçük küçük notlar mı tutarak geliştirmeye çalışıyorsun? Yoksa bir gecede oturup dökmek mi istiyorsun kafandakileri? O teknik ve pratik süreç nasıl gelişiyor sende?
Ya aslında işte hep yazdığımız şeyler zaten bizi meşgul eden şeyler ve bunlar hani şöyle olmuyor mesela şu konuda bir hikaye yazayım ben. Bu konu benim için çok önemli bir konu. Oturayım bunun etrafında bir şey öreyim falan gibi olmuyor bende en azından. Zaten o düşündüğüm şey bir şekilde hikayeleşiyor. Yani gördüğüm bir şeyle şahit olduğum bir olay oluyor, kendi yaşadığım bir şey oluyor, izlediğim bir film ya da okuduğum bir kitap bana çıkış yolu veriyor o konuyu artık hikayeye dönüştürebilmek için. Yani mesela demin de konuşuyorduk ya aslında okumak çok güzel motor çalıştıran bir şey. Hele iyi bir metinle karşılaştığınız zaman yani hem duygularınız hem düşünceleriniz harekete geçiyor ya hemen ben mesela öyle bir durumda müthiş böyle bir istekle bırakıp bir şeyler yazmak istiyorum. Hı-hı. Yani ya onun bana esnediği şeyler ya zaten kafamda Hı-hı. olan ama onun tetiklediği bir, evet, bir ışık verdiği bir şeyler. Yani çok da zor oluyor. İşte ilk yazdığım hali genelde hep çok kötü olur. Yani kalabalık olur, beceriksizce olur, Hı-hı. düşünülmemiş fazla üzerinde bir şey olur. Ama en azından hani bana az çok bir çerçeve çizer ve ben sonra işte günlerce, aylarca ya da bazen yıllarca onun etrafında gide gele onu bir şeye, bir şekle sokarım. Bir yerde de artık evet hani bu oldu dediğim yerde artık insanlarla paylaşmaya hazır hale gelir.
Böyle yıllara yayılan öyküler var yani.
Olur tabii olur. Yani bence herkeste de vardır. Hani sadece benimle ilgili bir şey, ben böyle aman çok uzun zamanda yazıyorum da çok çalışıyorum gibi değil. Yani bence çoğu yazarda vardır zaten böyle bir yaz kenara at sonra geri dön şeyi. Not da alırım. Bilgisayarda yazarım. Ama yazarken genelde bilgisayar yazıyorum. Çünkü şimdi biz ona alıştık ya, o sürate alıştık. El yazısı yavaş kalıyor. Yani evet, el yazısıyla yetişemiyorum. Evet, yetişemiyorum. Mesela çok iş yerinde yazdım. Mesaimiz çok erken başlıyordu. Ama biz ondan daha da erken işe gidiyorduk işte. Bir zamanım vardı ve sabah saatleri çok güzel saatler. Yani bir de yaş ilerledikçe daha genç zamanlarında gece yazmayı seviyordum. Geceleri böyle sessizlikte işte saatlerce falan ama yaş ilerledikçe artık geceleri yorgun olmaya başladım. Yani kafam doğru düzgün bir şey yazacak kadar dinç olmuyor. Sabahları bu sefer daha çok hoşuma gitti, sabah temiz kafayla yazmak. İş yerinde yazıyordum işte. Bazen mesela bir şey bir anda işte çözüme kavuşuyor kafanızda ya da bir anda bir şeyler aklınıza geliyor. Serviste hemen eve koşarak gidiyorum.
Not alıyor musun? O anda alır mısın? Yani sokakta yürürken bir şey geldi aklına. Telefonunu ya da defterini çıkarıp not alırsın.
Evet. Varsa yanımda bir şey alırım. Yoksa ya gerçekten çok kalıcı bir şey gelmişse aklıma kalır zaten. Yani uygun bir ortamda yazarım. Uçucu bir şey geldiyse de kaçar gider.
Uçası varmış.
Uçası varmış. Onu artık tutmanın şey yok yani.
Peki. Şey soracağım. Yazmak senin için ne kadar keyif, ne kadar ızdırap?
Vallahi yazarken hiç keyifli değil yani. Çünkü
nasıl ya? Hiç zevk almıyor musun?
Yazarken yani herhalde beni oraya bağlayan bir şey vardır. Ya acılı da olsa bir zevk vardır. Hani orada durmaması falan ama yani yazarken eğlenmekten çok onunla bir şekilde savaş gibi. Yani onu bir alt edebilmek, bir o işi becerebilmek, bir hakkını verebilmek gibi bir dert oluyor. Yani ya düşünüyorum hani ya ben bunu çok daha iyi ifade edebilmeliyim. Olmadı. Bu çok basit bir şey oldu. Bu klişe oldu. Bu çok duygusal oldu. Şunu aklına yani böyle bir
tabii çileli bir şey ama bir yandan da bir sonuca ulaşırken de bir keyif
vermiyor. Bittiği zaman çok keyifli.
Ama o aşamada hiç keyif almıyor musun? Çile mi daha çok
ya,
duygu?
Bilmiyorum. Daha kafam şimdi onunla çok meşgul olduğu için yazarken hani keyif mi alıyorum, acımı çekiyorum. O an yani o duygumun çok farkında değilim. O an onunla uğraşıyorum yani. Hani bir şunu yapabilsem derdindeyim. Bittiği zaman çok güzel. Dünyanın en güzel sigarasını içiyorum yani. Bittikten sonraki mutluluk. Ya evet bu oldu. Ya oldu, güzel oldu. Bu iyi oldu.
O mesela güzel bir cümle bulduğun zaman ya da kurguda ya da işte bir yerde takıldığın bir şey çözdüğün zaman belki
hani tabii çok güzel yaptım bunu diye.
Yani keyif dediği biraz o. Yoksa hani şey değil, haz değil yani. Çok... O anlamda bir keyif değil de hani sonuca ulaşırken ki o serüvenin sana verdiği keyiften bahsediyorum aslında. O aşamaları aştıkça işte sorunları çözdükçe.
Bir şeyini görmedikten sonra çok onunla ilgili o keyif duygusunu yani bir bitip böyle bir bütünü. Çünkü yani bir güzel cümlenin çok bir anlamı yok. Güzel bir cümle yani berbat bir hikayenin içinde yok olur gider. Ya da yani güzel bir cümle yani, nedir ki? Yani
tek bir cümle değil de yani artık böyle... En belki senin için zor gibi gelen bir nokta yaştıktan sonra da olabilir. Hani illa bir cümleyi bulmak değil de.
En zoru tamamını
kurtarmak. Tamamını bittikten
tamamını
sonra ancak
bitmeden bir şey olmuyor.
Bu Eko'nun, sözünüzü kestim ama Eko'nun çok güzel bir nokta. Eko'nun edebiyat hamallıktır diyor ya. Yani taşıyorsunuz bir yük var. Acı veriyor size. Boşaltmak istediğiniz bir yer var. Oraya geldiğinizde boşaltıyorsunuz ve güzel bir atlama hissediyorsunuz.
Evet bunu işte yani boşaltmak çok kolay değil. İşte boşaltana kadar da çok... Evet. Öyle ama bir bittikten sonra harika bir şeydi. Yani bana hayatta en ben bir şey yapabildim ve iyi bir şey yapabildim duygusunu veren şeylerden biri edebiyat. Yani o yüzden de hani hayatımda olduğu için çok mutluyum. Olmasa başka bir şey olurdu herhalde ona yarış. Herkes yazmıyor. Ama herkes bir işte o ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alan arıyor, buluyor kendine. Yani herkeste başka bir tezahürü vardır bunun. Hani yazı çok onlardan işlev olarak çok ayrı bir şey değil bence. Hani hayatımızda doldurduğu yer olarak çok ayrı bir şey değil. Bambaşka insanlar bambaşka şekillerde bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Önemli olan bence o ihtiyacı duymak ve işte onunla iştigal edebileceğimiz bir alan yaratabilmek kendimize.
Peki şey soracağım. Öykülerin çok yoğun kurmaca unsurlar barındırmıyor. Biraz daha belli anların, duygu durumlarının fotoğrafını çekip bir anın içinde, bir duygu durumunun içinde aslında derinleşip psikolojik boyutta orada derin bir yere doğru yolculuk yapıyorsun. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Hani kurmacadan, yine kurmaca var tabii kendi içinde ama hani bazı öykücüler daha yoğun kurmaca, işte orada bir kurgu ustası olmaya çalışıyor. Hani senin çok öyle bir derdin yok. Biraz daha o anların içinde var olmaya, orada bir psikolojik başka bir şey yakalamaya, orada başka fotoğraf çekmeye çalışıyorsun gibi geliyor bana.
Şuradan kaynaklanıyor olabilir. Aslında ben hikaye anlatmayı çok sevmiyorum. Yani zaten çok fazla hikaye var. Bir tane daha ne bileyim güzel, işte insanları düşündürecek, duygulandıracak, etkileyecek vesaire falan bir hikaye olması olabilir. Mesela okur olarak okuyorum birçok hikaye ama yazar olarak yapmak istediğim şey hikaye yazmak değil aslında. Yani sadece hikaye anlatıyor olmak ya da en azından beni çok tatmin etmiyor ve hani benim arzum işte bu şekilde olmadığı için yazdıklarım da işte bunun yansıması oluyor. Hani kurgunun çok önemli olmadığı ki ama aslında yani bir paragraflık bir şey bile yazsanız aslında orada da bir kurgu var yani. Yani benimkilerde de var.
Yok. Tabii ki var, muhakkak var.
Evet, yok dedin demiyorum. Tabii dediğini de anladım. Evet. Ama işte daha klasik hikaye anlatımı ne bileyim yani düşünüyorum böyle Allah'ım sene 5000 olacak biz hala karakter, olay örgüsü falan yani şimdi sanatın bir iddiası olmalı değil mi? Yani edebiyatın bir iddiası olmalı. Hikaye anlatmak değil sadece. O da bir parçası olabilir. Ama sadece işte bu olmamalı. Daha zaman zaman daha yıkıcı bir şey olmalı. Ne bileyim daha kötü bile olsa daha kendine bir şey yer açmaya çalışan, başka bir şeyler içinde yapmaya çalışan bir şey olmalı diye düşünüyorum. O yüzden.
Ya bir kurgu fetişizmi de var ya hani işte romanda mesela. Romanı hani kurgusuz yazmak hayatı çok zor. Bir şey olsa gerek de hani öykü aslında buna daha elverişli gibi geliyor bana da. Peki birinci kitabınla ikinci kitabının arasında sence dil anlamında konuların, edebiyata bakışın anlamında bir değişim, dönüşüm, farklılık kendinde hissettin mi? Neler değişti ya da senin için?
Aslında bu dışarıdan bakan birinin yani o okurun daha rahat adını koyabileceği, görebileceği bir fark bence. Ama ben hani şöyle diyebilirim. İki kitap arasında 4 sene gibi bir zaman var. Ve bu 4 seneden çok daha eskiye dayanan hikayeler de var işte bu kitapta. 4 sene az bir zaman değil. Çok fazla şey yaşıyoruz insan olarak biz 4 senede. Çok fazla insanla karşılaşıyoruz. Bir dünya şey okuyoruz ve yani hayata bakışımız da değişiyor, insanlara bakışımız değişiyor, edebiyata bakışımız değişiyor, kendimizi ifade etme biçimimiz değişiyor. Muhakkak bende de bu ilerlediğim yolda bir değişim olmuştur ve onlar da kitaba yansımıştır diye düşünüyorum. Belki şöyle bir fark var. İlk kitap daha 2-3 tema etrafında yoğunlaşmış öykülerle örülüydü. Bu kitapta tematik zenginlik daha fazla bence. Daha farklı alanlara girip çıkma var. Daha farklı konulara girip çıkma var. Belki o girip çıktığı konulara daha çok girip çıkmaya cesaret etme var. Çünkü o da zamanla, yani cesaret de zamanla kazanılan bir şey olabilir işte bazen ha deyince olmuyor ama zamanla oluyor bir şeyler. Ve böyle bir fark olabilir diye düşünüyorum.
Şey soracağım, öykülerinde otobiyografik unsurlar ne dereceye kadar rol alıyor diye. Çünkü bazen hani çok bilinçtekiyle anlattığın öykülerim var. Bazen hani ikinci öykü kitabında senin olmadığın çok aşikar ama yine hani başından geçmiş mi acaba bu diye okurun düşünebileceği takım öyküler var. Bir de kendim çok açık ettiği mesela işte Poz'daki hayvan yalnızlığı kitabındaki işte Zeki Müren hayvanı anneannenin yaşadığı hazin bir öyküyü mesela otobiyografik olduğunu çok açık eden ismini çünkü artık
değil vermiş
değil, öykülerim de var. Neye göre karar veriyorsun? Otobiyografik unsurların sınırını nereye kadar koyuyorsun? Ne kadar izin veriyorsun? Ne kadar başkalaştırmaya çalışıyorsun? Veya hiç otobiyografik, yani her yazar kendini biraz yazar zaten. Hani zihninde çünkü yaşıyorsun zaten ama sen de onun sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Kendini ne kadar ket vuruyorsun? Ne kadar başka bir şeyi dönüştürmeye çalışıyorsun? Bunu merak ediyorum.
Benim çok hoşuma giden bir ifadesi vardı Kundera'nın. Tam olarak böyle değil ama buna benzer bir şey muhtemelen. Hep ilk romanın çeşitlemeleridir aslında sonra yazılanlar falan diyor. Bunu şuradan bağlayabiliriz. Şimdi her yazarın kafayı taktığı belli meseleler var. Ve bence olmalı da. Çünkü siz gerçekten düşünmediğiniz bir konuda başkalarına ne söyleyebilirsiniz? Yani çok güzel bir ne kadar ilginç bir olaymış, yazayım ben bunun hikayesini diye hikaye yazılacağına ya da bu şekilde edebiyat yapılacağına inanmıyorum ben. Anlatıp geçtiğiniz bir şey olur sadece. Ancak sizin için gerçekten önemli, kafanızı meşgul eden, duygu dünyanızı, düşünce dünyanızı meşgul eden bir şey üzerine söz söylediğinizde bence başkaları için de bunun bir kıymeti olabilir. Çünkü ortada gerçekten kafa yorulmuş bir şey var. İşte otobiyografik öğeler de böyle bir şey bence. Yani aslında yazdıklarımız bir anlamda çok bizimle bağlantılı. Çünkü bizim düşünce dünyamızdan çıkan, orayı meşgul eden şeyler, onların yansımaları. Ama tabii şimdi yazıda başka bir düzlem. Yani bir karakteri alıp hayatın içinden oraya koyduğunuzda artık o oranın gerçekliğiyle konuşuyor. Sokakta tanıdığımız Mahmut Abi'den birçok şey gitmiş ya da ona birçok şey gelmiş olur. Çünkü öykü de zaten yazarken değişiyor ya. Siz hayattan aldım deseniz bile o hikaye değişirken hikayenin içindeki karakter de değiştiği için hani birebir bir örtüşmeden söz etmek çok doğru gelmiyor bana. Ama tabii ben birinci tekili seviyorum. Birinci tekil okumayı da seviyorum. Yazmayı da seviyorum. En sevdiğim yani anlatıcı o. İçinde kendimi en rahat hissettiğim ve bana yazarken en fazla tat veren, okurken de tat aldığım bir anlatıcı. O yüzden onu kullanıyorum. Anneanne hikayesi de biraz otobiyografik olduğunu fazla belli ediyor. Belli olsun da istedim çünkü orada öyle bir derdim var ya, yani böyle bir kadın var, bu benim anneannem, bu kadının çok güzel bir hayat düşü vardı, olmadı ama en azından siz onun adını bilin çünkü ben şimdi hissediyorum ki mutlu olurdu.
Evet, onu zaten en sonunda söylüyorsun yani. Çok güzel bir öyküydü.
Araya girebilir miyim?
Tabii.
Birinci tekille anlatmayı da okumayı da çok seviyorum dedim. Bu acaba senin yazdığın metinle yahut okuduğun metinle oradaki anlatıcı karakterle özdeşlik kurmanı kolaylaştırdığı için, yani ben diye okuyorsun, sen değilsin ama ben diye okuyorsun o metni.
Tabii metne yakınlaşmayı karaktere demesek bile metne yakınlaşmayı kesinlikle kolaylaştıran bir şey. Onun bakış açısından bakmaya daha fazla davet eden bir şey. Ama tabii şimdi özdeşleşmeye de tehlikeli bir şey biliyorsun.
Niye ya? Yani, işte tehlikeli değil. Ben mesela bir kadın değilim. Bir kadının ağzından işte senin yazdığın bir metni okurken sanki bir kadın olmayı da, yani bir başkası olmayı da tecrübe etmemi sağlıyor. Onunla özdeşlik kurabiliyorum. İşte kadın değilim.
Evet, tamam, çok güzel.
Bir şey aslında, imkan yani.
Güzel, evet. Zaten edebiyatın değil mi sunduğu başka dünyaları tanıyabilmek, başka zihinlerle de alışveriş içerisinde olabilmek anlamında bu dediğim çok doğru. Ama Benim korktuğum tarafı şu. Şimdi zaten hani kafaya taktığımız meseleler bizim duygu dünyamızda da yer teşkil eden meseleler olduğu için biz bu sefer şeye çok meyilliyiz. Kendi anlattığımız hikayenin içerisinde kaybolmaya çok meyilliyiz. Hikayenin içerisinde kaybolursak bu sefer konudan uzaklaşacağız aslında. Yani hikayeye dalacağız ama o anlatılan şeyle bağımız çok duygusal ve yani duygularda düşünmeyi biraz yani mesela, şey yapar.
O zaman bu senin için daha da zor olmalı. Çünkü sen şunu demek istiyorsun anladığım kadarıyla. Ben orada işte ele aldığım şeyi ya da odaklandığım şeyle aramdaki mesafeyi korumak istiyorum.
İstiyorum. Kimi zaman
yazarken
koruyorum,
onu yazabileyim, okurken de onu okuyabileyim. Dolayısıyla özdeşlik kurmayı, özdeşleşmeyi bu açıdan tehlikeli buluyorsun.
Evet.
Ama bir yandan da bir özdeşleşip, seviyorsun.
Evet, işte çok zor. Yani özdeşleşip o karakterle çok bir gönül bağım olursa bu sefer onun söylediği şeylere, yaptıklarına, her şeye çok büyük hayranlık duymaya başlayabilirim.
Mesela
ve
öldürmen gerekiyorsa öldüremezsin gibi.
Pek çok şey. Yani onun peşine takılıp gittiğin zaman nereden çıkacağın çok belli değil yani.
Rolüne kendini çok kaptıran oyuncu misali biraz. Hı-hı. Tehlikeli tarafım. Peki şimdiki soru biraz uzun, o yüzden okuyacağım bunu. Öykülerin bir yanıyla naif, sıcak ve çoğu zaman da ironiyle yüklü. Mizahtan da beslenen öyküler. Karakterlerin de aslında hayatta başlarına gelmiş ya da gelme ihtimali beliren bir takım olaylar ve durumlar karşısında genelde kaygılı, endişeli, işte kalp çarpıntıları taşıyan ama insani zaaflarını ve korkularını da açık etmekten hiç imtina etmeyen, hani kendileriyle o anlamda barışık karakterler. Hatta biz okur olarak üzülüyoruz, onlar için empati besliyoruz. Ama bir yandan da tam bunun karşısında da çok sert, hınçlı, intikam almak isteyen, yeri geldiğinde cinayet bile işlemeyi arzulayan karakterlerin de var. Karakterlerine karşı hoşgörü ve acımasızlığın sınırlarını nasıl ve neye göre belirliyorsun diye soracağım. Bu birinci. İkinci olarak da buna ek, bu hoşgörü ve acımasızlığın sınırlarını belirlerken eril ve dişi karakterlerin arasında bir ayrıma gidiyor musun? Bir genelleme yapacağım. Tabii ki bunun bir sürü istisnası var öykülerinde ama anne, anneanne, hemşire, kız arkadaş gibi bazı karakterler dişi ve bunlar okuyucunun sempatiyle yaklaşacağı. Az önce saydığım şeyde ilk sırada olan, hani o biraz kaygılı, işte şefkat beslediğimiz karakterler. Bazı erkek karakterlerinde işte bir erkek doktor, mesela aynı öyküde hemşirenin karşısında, işte bir yalancı sevgili ya da kötü kalpli kayınpeder gibi. Bunlar da kötücül erkek karakterler. Ama bunun yanında kadın karakter olup da yine nefret ettiğin kadın karakterlerin de var. Hani şunu demek istemiyorum. Kadınlara karşı çok iyisin, erkeklere karşı kötüsün gibi bir şey demiyorum. Çünkü gerçekten yani kötü kız arkadaşın da var. Onu da söylüyorsun. Ondan nefret ettiğin çok belli. Ama veya işte yine sevmediğin komşu var mesela. Kadın komşu. Nefret ediyorsun yani. Ama erkek olup da iyi olan pek de yok. Yani öyle bir durum var yani. Genelde erkek karakterlerin yok.
Nefret ediyorum sizi.
Yani kadınlar ikisinde de var ama erkekte çok sempati besleyeceğimiz, üzüleceğimiz onun için. Bir de birinci teklifte belki biraz yazdığın için. Hani kadınlar için üzülüyoruz. Onlar da zaten çok kaygılı, endişeli karakterler. İşte
üzülmeyeceğim, hepsi
hayır, üzülüyoruz derken kaygılı ve endişeliler onlar. Kalp çarpıyor. Bizim de kalbimiz onlarla çarpıyor. Üzülüyoruz derken. Hani İşte o empati besliyoruz. Ama erkeklere karşı hani onlar genelde senin nefret ettiğin kötücül işte karakterler. Burada işte bu hoşgörüsüzlüğün, acımasızlığın sınırını neye göre belirliyorsun ve işte demin dediğim bu eril dişil ayrımını neye göre yapıyorsun? Çünkü aynı öyküde karşı karşıya getiriyorsun. Bunu bilerek bir tercih sonucu mu yapıyorsun diye soracağım.
Ya şimdi benim karakterler hep kadın. Bunu aslında bilerek yapmıyorum. Hep kadın karakter yazayım diye de yazmıyorum. Ve hiçbir yerde hani edebiyatımı anlatırken de böyle bir yönü olduğunu ya da böyle yazdığımı da söylemiyorum. Çünkü öyle değil aslında. Yani şöyle öyle değil. Bir karakter yazdığımda kadın yazmak istiyorum. Ya içimdeki istek bu. Ve onu yazıyorum. Onun mücadelesini daha iyi bildiğim, daha tanık olabildiğim bir şey olduğu için daha iyi yazabileceğimi düşündüğümden belki. Ama bence daha çok, daha iyi yazabileceğimi düşünmek vesaire vesaire, onu yazmak istiyorum. Ya onu bir de şey var, kadınlar genel anlamda daha çok sorguluyorlar zaten kendilerini. Yani erkeklerin maskeleriyle ilişkileri daha sıkı fıkı. Ama kadınların o maskeleri o kadar çok göz altında, o kadar yoğun saldırı altında, onu sürekli düşünmek, onu sürekli belki değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ve bu yüzden daha esnek bir ilişkileri var. Daha çok sorguluyorlar kendilerini. Hı hı. Benim bilerek yaptığım şey şu olabilir. Ben istiyorum ki yazdığım kadın karakterler başkalarının maskeleriyle uğraşmadan önce, çünkü benim edebiyatımda poz meselesi, anlam meselesi önemli aslında. Yani kimlik inşası önemli. Kendi kendimize ve başkalarıyla yaptığımız o inşa önemli. O yüzden istiyorum ki yazdığım kadın karakterler ve içimden gelerek de bu böyle oluyor, başkalarının maskelerini önce kendi maskeleriyle uğraşsınlar. Ama şimdi bu kolay bir şey mi? Hiç değil. Yani sorgulamak kendini, işte bir takım gerçeklerine yüzleşmek çok zor. Habire kendine saldır saldır saldır. Ne olacak? Ölürsün. Bir şey çıkmaz yani. Yola devam edemezsin. O yüzden burada bir açıklığın, dürüstlüğün, acımasızlığın, şefkatin bir dengesi olması lazım. Bence işte ironi, mizah biraz oradan bir güç olarak devreye giriyor. Bir de kadınlar gerçekten becerikli bu konularda, yani yola devam edebilmek için işte kendilerine sürekli bir yerden kuvvet bulmaya çalışıyorlar. Evinden bir kuvvet buluyor, arkadaşından kuvvet buluyor, kendi iş dünyasından bir kuvvet buluyor. İşte bu yazma biçimi de aslında o kuvvetin bir yansıması. Hani şöyle de bir avantaj veriyorum belki onlara. Herkes sizi eleştirmeden önce siz kendinizi eleştirirseniz hem başkalarıyla daha kolay bir iletişiminiz olabilir, daha rahat bir iletişiminiz olabilir. Hem de en azından benim üstüme düşen kısmı biraz yaptığımın rahatlığıyla daha belki korkusuzca işte o savaşa devam edebilirler.
Bir de o zaten demin söylediğim işte biraz karakterle empati yaptığımız, o daha şefkat hissettiğimiz karakterler zaten daha işte o kendindeki o zayıflığı, zaafı, o endişesini, o biraz işte poz yapmak zorunda kalıp ama o poz yaptığının da farkında olan ve buna çok rahat ifşa eden, açık eden, hani kendine hesaplaşan karakter. Okura belki şey gelmesinin sebebi de o sıcak ve hani kendinde aslında onu bir yansımasını görüyor gibi geliyor.
İşte gerçek bir yere gidecek daha böyle dokunuyor. Karakterler. Gerçi yani bir öze, çünkü onlar hep yani çatışmanın farkındalar ve onun özüne gitmeye uğraşıyorlar. Orada gidemeyebilirler. Gittikleri zaman hiçbir şey bulamayabilirler. Daha fazla çatışma bulabilirler. Umut bulabilirler. İşte kendilerine bir kuvvet, yani dünyayla uzlaşacak bir kanal bulabilirler. Ona karşı çıkabilecek bir kuvvet bulabilirler. Ama işte o yola devam edebilmek için en azından kendilerine karşı açık olmaları lazım. Bir de ben kendi hayatımdan da tecrübe ettiğim bir şeyi oraya aktarıyor olabilirim. Şimdi böyle ilk beni söyleşiye falan davet ettikleri zaman çok heyecanlanıyorum. Hem gitmek istiyorum, yani insanlarla konuşmak istiyorum, kitabımdan bahsetmek istiyorum. Hem de deliler gibi korkuyorum, çok heyecanlıyım. İlaç içiyorum bilmem ne falan filan. Şimdi oraya çıkıp da olmadığım bir şey gibi davranmanın anlamı yok. Yapamam, daha beter yani, altında kalacağım bu sefer. Diyordum ki o söyleşiye geldiğim zaman, ben çok heyecanlıyım. Hani bunu bilin, yani bunu bilelim. Buna göre yolumuza devam edelim. Yani siz de benim çok üstüme gelmeyin. Hani böyle bir şey. Karakterler de böyle yapıyor aslında. Yani ifşa ediyorlar kendilerini ki bir yükle devam etmesinler yola.
Okur da aslında bırakıyor o yükünü kendinde belki. Yani fark ediyor ve
İnşallah.
Şu sorun yarım kaldı gibi. O acımasızlıkla ilgili, erkek ve dişi karakterlerle ilgili kısım. Bununla ilgili var mı söylemek istediğin bir şey, yoksa hani...
Hak ediyorlar bence herhalde yani. Öyle diyebilirim. Çünkü yani o yazdığım karakterler o öykünün içerisinde o darbeleri almayı hak ediyorlar. O şekilde ifşa edilmeyi hak ediyorlar. Başka bir hikaye yazdığımda çok daha belki şefkatli davranacağım bir erkek karakter...
Olabilir.
Olabilir. Diyorum, olabilir.
Tamam. Daha fazla zorlamayalım burayı. Şey soracağım. Bedenle, biyolojiyle, insan uzuvlarıyla yakın ilişkileri var aslında öykülerinin. Mesela saçlar, gözler, işte rahim. Bunlar sanki kendi iradeleri var gibi, kendine ait bir bilinçleri var gibi. Düşünebiliyorlar, konuşabiliyorlar, kişileşebiliyorlar. Ya da karakterler sıklıkla kendi bedenlerindeki bir takım uzuvların hareketlerini bahsederek ifade ediyorlar kendilerine. Bu bedenle olan yakın temasının sebebini merak ediyorum. Yani bedenden bahsetmeyen öykün yok. Mutlaka sanki bir yerinde bir beden şeyi ortaya çıkıyor, bir uzuv. Yani bedenle ilgili bir şey var sürekli. Nasıl diyeyim?
Bir mesele var
yani. Bu senin için nedir?
Yani şey, birkaç yerden buna cevap verebilirim. Bir defa işte dünyada olmak, görünür olmak, insanların eleştirisine, yargısına açık olmak ve bunu tabii bu bedenle, yani sonuçta işte her şeyimizin taşıyıcısı bununla yürüyoruz vesaire. O yüzden bir kere bu bedenler hem görünür olma arzusunda hem görünür olmanın ızdırabını çekiyorlar. Bir bu anlamda var. Yani hareketlerimiz vesaire. Şimdi ben mesela burada otururken işte hani bakıyorum, birisi bana gülümsüyor. Diyorum tamam, işler yolunda, güzel götürüyoruz, iyi bir iletişim kurduk. Ya da bakıyorum birisi ters ters bakıyor. Diyorum ki bu kazık bir şey falan sorabilir. Yani orada bir şey olabilir, bir sıkıntı olabilir mesela onunla gibi. Hep böyle aslında birbirimizi bakışımızdan, işte kaşımızdan, kirpimizden, beden dilimizden sürekli değerlendiriyoruz. Yani makine gibi çalışıyoruz ve sürekli bilgi alıyoruz, bilgi veriyoruz, bilgi alıyoruz, bilgi veriyoruz. Ve onunla da işte bütün duygularımız, düşüncelerimiz şekilleniyor. Bir bu anlamda var. İkincisi, tabii yani beden meselesini ele almamda kadın olmamın etkisi var. Çünkü yani yine maskelerimiz gibi bedenimiz de sürekli göz ve müdahale altında. Şimdi bu kadar müdahale edilen bir şeyi taşıyorsunuz, onun içindesiniz. Yani ona sığınmışsınız bir kabuk, ama o sürekli dışarıdan müdahale altında, ona açık. Tabii düşünüyorum ben, çünkü ona yüklediğimiz anlam değişiyor. Yani bedene yüklediğimiz anlam değişiyor. Bedende yaşadığımız sorunlara yüklediğimiz anlam değişiyor. Bedendeki hastalıklara yüklediğimiz anlam değişiyor. Bunu bile yani basit bir yarayı ya da işte rahimdeki bir problemi aslında bütün o toplumsal kodlarla birlikte düşünüp anlamlandırabilirsiniz kendi dünyanızda. Oraya kadar varıyor. Başka ne bileyim, bir cinsel fantezi içerisinde kendini konumlandırırken bunun pek çok psikolojik ve toplumsal tarafı var. Yani bence çok ilginç, çok yazılması gereken, çok düşünülmesi gereken ve aslında hepimizin çok, yani özellikle kadınların çok fazla düşündüğünü biliyorum. Tabii edebiyatında olması da haliyle kaçınılmaz.
Sürekli zihninde onunla yaşıyorsun yani. Saçlar üzerinde en çok herhalde kullandığı şey, imgeler, saçlar, bedenle ilgili benim şey yaptığım.
Çok farkında saçlarla... değilim bak onun mesela. Bazen öyle, şimdi her şeyi de öyle programla yapmıyorsunuz. Yani aslında
saçlarının zaten... mesela kendi kişilikleri olabiliyor falan hani. Kendi iradeleriyle hareket edebiliyorlar gibi.
Olabilir işte. Bazı şeyleri okur söylediği zaman fark ediyorsunuz. Yani evet, ben bunu çok tekrar ediyorum ya da evet bu böyle yorumlanabilir falan diye okuyanlarla bir araya geldiğinizde farkına vardığınız şeyler de oluyor. Hani derler ya, aşırı yorum değil aslında, bir yorum, yorum yani.
Yorum güzel.
Size de bir pencere açıyor. Sonraki yazdıklarınızı bile etkileyebiliyor hatta o karşılaşma, o yorum.
Tabii muhakkak. Peki bununla ilgili aslında soracağım. Okurdan aldığın tepkileri ne kadar önemsiyorsun? Yani... İşte seni kızdıran bir yorum, işte sevindiren, şaşırtan, dikkate değer bir yorum. Ne kadar ciddi alıyorsun, ne kadar önemsiyorsun. Kendini o yorum üstünden sonra al, yani veya bir eleştiri yazısı, yani sadece yorum olmak zorunda değil. Öykülerin hakkında yazılmış bir eleştiri metninden sonra neler hissediyorsun?
Ya mesela çok hep aynı şeyi söylüyormuşum gibi hissederek söyleyeceğim bunu, kusura bakmayın, ama yaptığınız her şeyde aslında başkalarının tepkilerinden çok etkileniyoruz, etkilendiğimizi düşünüyorum. Etkilenmediğini söyleyen bile bence etkilenmemek üzere inşa ediyor ya da işte orada bir duvar örüyor. Yazıda da öyle tabii. Şimdi güzel şeyler duyduğum zaman mutlu oluyorum, kötü şeyler duyduğum zaman da üzülüyorum. Ama orada tabii şöyle tehlikeli bir şey var. Şimdi epey de oldu okuyalı, hatırlamıyorum ama Zadi Smith şey demişti bu sosyal medya ile ilgili. Ben orada değilim çünkü hata yapma hakkımı saklı tutmak istiyorum. Orada söylenenleri bana hani görürsem kendimi rahat hissetmeyeceğim, hata yapmaya da devam edemeyeceğim gibi bir şey vardı. Şimdi yani okurla birebir ilişkide olmanın böyle kaygı verici tarafları da var. Ama işte hem duyduğunuz şeylerin size kattıkları, hem güzel şeylerin, güzel yorumların verdiği mutluluk, bundan da vazgeçemiyorsunuz. Aslında orada çok bence karar veremediğimiz bir yerdeyiz. Ama şu çok tehlikeli olurdu, işte onu yapmayayım isterim, yapmamaya çalışıyorum. Yani dedim ya, yani edebiyatın, sanatın bir iddiası olmalı. Yani bu şey değil, okur için gerçekleştirdiğimiz bir performans sanatı olmasın. Hani okurun hoşuna gitmek için sergilediğimiz bir performans olmasın edebiyat. Yaptığınız şey çok beğenildi, hadi 5 kitap aynı şeyi yaz. Yani tuttu bu diye buradan. Bu eğer yazı sizin için çok anlamlı bir şeyse, yani hayatınızda hani bu bahsettiğim işlevleri üstlenmişse, mahvedersiniz, bitirecek bir şey işte. O yüzden hani hoşuna gitmeyeceğini bile bile insanların belki bir değişime cesaret etmek vesaire. Yani böyle gerilimli tarafları var. Mesela şey dedim ya, hep aynı şey. Şimdi hep aynı şeyi yazdığı halde çok sevdiğiniz yazarlar da var tabii. Hmm. Hani söylediğim şeyler bazen biraz böyle muallakta kalıyor. Kalmasın. Yani aynı şeyleri yazdığı halde çok sevdiğimiz yazarlar da var. Ama mesela bambaşka her kitabında benim çok sevdiğim Margaret Yorsaner gibi. Alexis'i okuyorsun, müthiş bir kitap. Bambaşka iyi bir yazar. Doğu hikayelerini okuyorsun, bambaşka bir kitap. Başka biri yazmış sanki. Yine çok iyi bir kitap falan. Yani ne kadar güzel böyle bir şey yapabiliyor olmayı ben çok hayranlıkla izliyorum, okuyorum. İşte belki de dediğim gibi eğer yazdıklarımızı korkuyla da olsa, başka hesaplarla da olsa okura göre ayarlarsak, o zaman yani yazının anlamı biraz kaybolur. O da yazık yani, bu kadar sevdiğimiz bir şeyin, bu kadar değer verdiğimiz bir şeyin anlamının heba olup gitmesi, yani yaşamın, benim yaşamımda çok büyük bir eksiklik yaratırdı.
Sevilmeyeceğini bile bile denemek lazım yani bazı şeyleri. Risk almadan edebiyat olmuyor yani.
Çünkü riskler... onaylanmayı amaçlamamak.
O tabii, o zaten kesin. Bir de risk almak gerekiyor.
Tamamen yani vazgeçebileceğimi zannetmiyorum. Yani şimdi onay duygusundan hayatın içinde de edebiyatta da tamamen kendimizi soyutlayan, yani en azından kendi şöyle bir şey yok mu? Ama şöyle bir şey yok mudur? Yani isyan eden kişi olarak bu sefer onay almak istiyorsun.
Yok, hayır. Ben öyle değilim. Mesela ben bunu
şöyle... Tek başımıza yaşamıyoruz ya. Mutlaka yani bir şekilde onaya...
Hayır, onaylanırım. Mesela ne? İşte Bağlı Özyürek önemsediğim bir yazar. Benim edebiyatımı onaylasın isterim. Niye? Çünkü yazarı beğeniyorum. Ama burada benim demek istediğim şey şu. Bir takım insanlar, bir takım konuların, temaların okuyucu tarafından onaylanmasını sağlayacağı için ona yöneliyor. Demek istediğim buydu. Yoksa elbette ben de onaylanmak isterim. Kim tarafından? Sevdiğim insanlar tarafından. Sevgilim tarafından. Sevdiğim yazarlar tarafından. Ama diğer onaylanma türü tamamen ticari bir kaygıya dayanıyor. Yani büyük bir okuyucu topluluğu tarafından onaylanmak için belirli bir konuyu yazmak. Mesela sen dedin ki ben böyle yazabiliyorum. Sen böyle yazabildiğin için okuyucu tarafından onay alabilirsin. Ama bir de okuyucu tarafından onaylanmak için öyle yazmayı tercih edenler.
Belli temaları benim, ticari kaygıyla yazmak.
Benim sözüm o ikincisi neydi? Yoksa elbette onaylanmak istersin. Herkes ister. Ama sevdiğin, önemsediğin bir tarafın. Kıymetli olan da odur.
Yeraltının bazı yazarları onaylanmak gibi bir kaygıların olmadığını söylüyor. Mesela bu kostümleri.
Yala.
Bu kostüm 2004'dü. Hayır. Keşke yaşasaydı bunu ona sorsaydık yani. Şş, ama genelde onaylanma gibi bir kaygısı yok.
Yok, biyografisine baktığın zaman şunu görüyorsun. Adamın onaylanma gibi bir kaygısı yok ama metinlerini yayınlatmak için çırpınıyor. Yani
orası ha,
demek ki, işte nedir? Bir yazarın metninin yayınlanmasını istemesinin en temel sebebi şudur esasında. Bir yayın evi bunun bir metin olduğunu onaylasın. Yani önce temelde o vardır.
Bukowski'de daha çok yaşama içgüdüsü var sanki. Yaşamak istiyor.
Bir yok o şeyden ya. Yani, o sarhoşlukla ilgili bir şey. tabii. yanlış anlamayın. Okuyup incelediğim için söylüyorum.
Şimdi yine uzun bir soru. Yine bunu okuyacağım. Yani bunu şey yapamam. Şairlerde bir ulusal kanonun içine dahil olma ihtiyacı ve arzusu belirgindir çoğunlukla. Yani usta-çırak ilişkisi denen o biraz soyut ama mutlaka tırnak içinde söylüyorum. Bir babadan ya atadan etkilenme, ondan kök alma, zengin bir mirastan beslenme hali hem yaygındır hem de sıklıkla ve cömertlikle dile getirilir şair tarafından da. Etkilenme endişesini yani babayı aşma, onu yıkma endişesini taşımadan düşünülmez şairler. Öncüler öncüsüz varsayılamaz. Öykücülerde ise sanki biraz bu anlamda bir köksüzlük var. Türk öykücülerinden bahsediyorum. Yani genç öykücüler bilhassa. Gerçekte belki öyle değil ama daha ketumlar, yani kendi atalarını dinlendirme konusunda şairler kadar cömert değillermiş gibi bir hal var. Yani bana öyle geliyor. Ya da hani böyle bir soru sorulduğunda hemen bir yabancı edebiyata gidiliyor. Yani hani
çevredim
bir Türk şair, yani bizlere sorulduğunda mesela yani yabancı şair gelmez aklımıza. Hani ulusal kanonun içinden birileri vardır. Onlar aklımıza gelir. Ama genç öykü yazarlarına, belki romancıları bilmiyorum ama genelde öykülerin söyleşilerden şey yaptığım hani hep bir yabancı edebiyata gidiliyor. Hani ulusal kanon içinde işte tırnak içinde baba, ata hani gördüğü insanlar sanki yok bir köksüz ama dışarıdan etkilendiği bir takım isimleri söyleme hali var. Belki yanlış bir tespit ama en azından kendi adıma doğru
yanlış değil. Değil hatta özür dilerim sözünü keseceğim yani, şu da var.
Gerçekten vardır ama hani dillendirmiyorlar
da fazla. Öykücü ve romancılarda kendi çağdaşı oldukları yazarlara özellikle atıfta bulunmama gibi bir şey hissediyorum.
İşte ha, onu soracağım aslında hani sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ha, şu da var eleştiri kurulu da mesela bu kanon içindeki bağıntıları kurma konusunda çok sanki hevesli değil yani böyle meraklı değil hani. Şiir eleştirisine yazılırken işte bir
eleştiri derken
işte yani var olduğunu düşündüğümüz olmasını umut ettiğimiz yani mesela şiir eleştirisi yazılırken de mutlaka onu bir babaya çenger attırır yani bir şiir kitabı hakkında genç bir şairin şiir üstüne bir değerlendirme eleştiri yazısı yazan kişi yani onu birileriyle ilişkilendirmeye bir babayla bağdaştırmaya çalışır yani bu böyle bir şiirde şey gibidir hani bu ulusal miras bir kanonun içinde var olursun sen. Öyküde yani öykü eleştirisinde de sanki böyle bir çok da böyle bağıntılar kurma konusunda sanki çok bir merak yok. Yani onun tekil o kendi kitabı ya da kendi yazarlık serüvenin içinde konumlandırıyor. Belki bazı çağdaşlarına şey yapıyor ya da hani belki bazı yazarlarla yine kıyaslıyor olabilir ama şiirdeki yoğunlukta değil yani bence. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun diye soracağım ve kendini akraba hissettiğin, duygudaş hissettiğin, bu az önce bahsettiğim o ulusal kanon içinde yani işte hepimiz Gogol'un paltosundan çıktıktaki kadar belki bir şey figürden bahsetmiyorum ama hani kendini daha duygudaş hissettiğin, akraba hissettiğin kadın erkek fark etmez. Yazarlar kimler? Bunları şey gibi düşünme. Yani etkilendim ondan biraz daha fazla farklı bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani tabii ki etki alanına girdiğin yazarlar vardır ama daha akraba hissettiğin onunla çok yakın düşünüyorum. Yani şuramda hissediyorum dediğin ve çok beni beslemiştir, çok etkilenmişimdir dediğin o akrabalık, duygudaşlık hissi hangi yazarlarda mesela sende oldu? Ve ilk soru tarafında gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Sen de benim düşündüğüm gibi. Eğer yani farklı düşünüyor olabilirsin tabii ki. O konudaki düşünceni de merak ediyorum. Öyleyse de neden sence böyle oluyor?
Yani o şimdi ilk söylediğinle başlayalım. Zaten biz, yani benim hani en azından şu döneme baktığımda gördüğüm çok bir kitabı derinine eleştiren, işte edebiyat geleneği içerisinde onu bir yere konumlandıran, öncülleriyle bağlantılandıran pek bir yazı yok. Yani ben zaten ama eleştiri kurumu diye bir şey de zaten yok. Hani çok tanıtım şeyle gidiyor. Hani yeni, herkesin de bildiği bir şey bu. O yüzden zaten hani şimdi kitabı tanıtmak ve o kitaptan o belirli alanda olabildiğince çok bahsetmek önemli olduğu için bahsettiğin hani derinine inceleme vesaire hem okur için külfetli bir yer olacak hem yayın evlerinin ve o yayınların talep ettiği şey bu değil vesaire. Bu yüzden yani hani edebiyatın hani tüketilmesinin konumuyla, şimdiki durumuyla alakalı bir şey olabilir bu dediğim. Böyle yazılar görmüyor oluşumuz. Ama tabii ya köksüzlük diye bir şey yok. Şimdi bu böyle bir havuzun içerisinde yüzüyoruz ve bizden önce yazılmış her şeyle temas halindeyiz. Hepsi bize değiyor bir şekilde. Şimdi mesela benim yazdıklarımla hiç alakası olmayan bir isim söyleyeceğim. Bir dönem çok severek ve çok fazla Fakir Baykurt okuyordum. Şimdi benim yazdıklarımla eleştirmen olsan bir ilgi alaka kurabilir misin? Mümkün. Ama çok severek okudum ben onu o dönem. Mesela diyorum ki oradaki mizahı ve absürtü belki hani çok sevmiştim ve onlar beni hani benim edebiyatıma oradan girmiştir işte Baykurt. Ya da bir de bu tabii akraba hissettiğin yazar da dönem dönem değişiyor. Yani senin edebiyata bakışınla ve artık tabii hayatın içinde olduğun yerle de değişiyor. Firuzan'ı ilk okuduğumda deliler gibi sevmiştim. Etrafımdaki herkese onu okutmaya çalışıyordum. Çok büyük bir aşkla bahsediyordum. Bir yerde karşılaştığın zaman yanına gitmek için böyle ölüyordum, bitiyordum. Çok büyük bir sevgiyle okumuştum mesela. Onda da anne kız ilişkileri mesela. Ya da o ailenin, o her şeyini kaybetmiş ailenin o akan, rahat, güzel yaşamın kıyısında işte küçük şeylere tutunarak kendilerini var etmeye ve devam etmeye çalışmaları, birbirlerine kenetlenmeleri vesaire beni çok etkilemişti. Hani yazdıklarımdaki işte anne kız aile ilişkilerinde belki onun etkileri olabilir. Çünkü şöyle hani olmuyor. Ben bundan çok, ama okuduğun şey seni sarsmışsa mutlaka sende bir etki bırakıyor ve yazdığına da yansıyor. Ya da mesela Bener'in, Müsat Bener'in şüpheyle insanlara şüpheyle bakışı, o karakterlerinin kötücül bakışı ama bundan pişman olması, daha bakarken pişman olması, kendi kötülüğüyle yüzleşmesi karakterlerin devamlı, o rahatsız, paranoyakça ruh hali, orada mesela ona yakınlık duyuyorum. Çünkü benim karakterlerim de sürekli şüphe duyan karakterler başkalarından, ama şüphe duymaktan da çok mutsuzlar. Şüphe duydukları anda kendi kötülüklerinden pişman da oluyorlar falan. Ya da Atay'ın sözü çoğaltması sürekli, yani bir meselenin büyümesi, sözün de o meseleyle birlikte büyümesi. İşte bunu yaparken onun da yine mizahtan el alması vesaire, bu olabilir. Hani ilk elde aklıma gelen böyle yakınlık duyduğum ve sayabileceğim isimler.
Pardon, yani Oğuz Atay konusu gelmişken. Siz Atay'ı bir mizah yazarı olarak görüyor musunuz? Yani böyle çok mizah bir tarafında olduğu falan.
Bence var. Ben çok hani mizah yazarı için öyle bir kategoriye koymam çok
fazla
zor.
Fazla mizah yazarı olarak
var. Mizah yazarı diyemem. Ama yazdıklarında mizah vardır. Yani kendine...
Tabii, ironi var yani.
İroni var. Kendine dönük işte ya yani karakterin kendine dönük, karakterin dünyasındaki karakterlere dönük mizah var.
Mizah yazıları çok başka bir şey. Sadece güldürme amaçlı yazmak. Yani tabii ki yine yani şey, kişileri korkuyu... korkutur ama hani mizah yazıları denecek bir yazar değil olur. Yani ironi yönü güçlü bir yazar denebilir.
Korkuyu beklerken, ne okurken mesela evet mizah var ve çok gülmüştüm. Yani.
Ama işte bizim orada gülmemizi sağlayan şey şu. Adam aslında bizim gülmemiz için söylemiyor. Sadece gülünesi bir şeyi söylüyor. Gülünesi bir şeyi gösteriyor yani. Ve biz de gülüyoruz. Ama mesela mizah yazarı doğrudan güldürmeyi amaçlayarak yazar. Öyle bir persona yani. Atay'da o yoktur. Ve şeydi mesela biyografisine baktığınız zaman...
Atay gülmemizi istemiyor.
Atay anlamamızı istiyor ama anlarken gülebiliriz de. İşaret ettiği şeyi görmemizi istiyor ve bu komik olabilir. Bence.
Sen de bana sohbet ettim yani.
Yok, sen peki yani öykücülerde ama böyle bir şey sen genel olarak hissediyor musun? Yani senin mesela akrabalık hissettiğin demin işte bu sorunun o kısmıyla ilgili kafamızda bir takım pencereler açıldı şimdi. Muhakkak herkesin açılmıştır.
Yani ama genel olarak öykücülerde... Hani röportajlar oraya gitse ve onlar konuşulsa onlar da bence kendi dünyalarındaki bu isimleri sayarlar. Ama çeviri edebiyatı seviyoruz tabii. Çeviri edebiyatı çok seviyoruz. Yani öykü de çok çevrildiği
öykü
için...
Öykü de şiir gibi daha farklı.
İyi yazarlar çok çevrildiği için yani onları da sevmek...
Şiirin çevrilmesinin zor olması da tabii biraz...
Evet, evet sen sorarken onu düşündüm zaten. Yani çeviriyle de çok alakalı bir şey bu.
Peki son olarak da o zaman yeni kitap için var mı bir hazırlığı diye soracağım.
Düşünüyorum yani var kafamda bir şeyler. İşte parça parça bazen notlar alıyorum. O düşündüğümle ilgili neler okusam mı düşünüyorum ve önce biraz kafamda onunla yol almam lazım yani. Çok kısa sürede olmayacak ama bir şey var kafamda çalışmak
öykü
istediğim.
Değil
gibi duruyor şimdilik yani yazabilir miyim yazamaz mıyım yani şu an o kadar hani taze bir şey ki benim için çok farazi konuşurum. Şimdi söylerim bu söylediğimle alakalı hiçbir şey çıkmaz falan olabilir ama kafamda bir şey var ve öykü değil yani roman gibi düşünüyorum ben onu ama yazmaya başladığımda ne olacak hiç bilmiyorum.
Evet, var mı sorularınız? İletmek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz düşünceler.
Yani ben bir soru sorabilirim. Bu
gömlek.
Ben sizi Twitter'a takip ediyorum. Bir cevabınız vardı. Dikkatimi çok çekmişti. Sanırım ilk kitabınızı yayınlamadan önce yayın evine 40 küsur kere mi yolladınız, reddedilmişsiniz. Sanırım çok reddedilmişsiniz.
Tabii bir reddedilme muhabbeti evet. Vardı arkadaşlar. O tabii 40 şey evet, şaka evet, bir tabii, rakam evet. Yani. Çok.
Sadece 33.
Gibi.
Evet ben o reddedilme ve ısrarcı olmanızı aslında merak ediyorum.
Şu an dergilerden alıştım ya. Dergileri de gönderiyorum yayınlamıyorlar. Ama ben şey diyorum yani... İyi ve anlamadılar diyorum mesela. ya da iyi ve onların çerçevesinin dışında kaldı diyorum. Sadece bu hani anlayıp anlamak meselesi değil. Orada biraz şaka da var yani. Ama onların çerçevesini yayınlamak istedikleri şeylerin dışında. Ya da bazen çok kötü. Çünkü bazen de çok heyecanlanıyorum. Hemen gönderiyorum mesela. Sonra okuduğumda gönderdiğime pişman oluyorum. Yani çok kötü bir şey bunu yayınlamak.
Çünkü reddedilmek bazen böyle çok umut kırıcı bir şey olabiliyor.
Ya o oluyor ama olmuyor da. Yani reddedildiğiniz zaman üzülüyorsunuz ama sonra devam ediyorsunuz. Çünkü yani bu diyorum yani çocukluğumdan beri yazıyorum ve zaten kimse yayınlamıyordu. Yani ben kendi kendime hani yazıp okuyordum sağa sola falan. Çünkü benim ona ihtiyacım, onu seviyorum. O hiç de yayınlamasalardı. Mesela ilk dosyamı işte gönderiyorum. Bir de gönder bekle süreci vardır. Hem dergilerde hem yayın evi. Gönderirsin ve kendi kendine aylarca beklersin. Ne ses çıkar, ne bir şey çıkar. O sırada başka bir yere göndersen mi, göndermesen mi? Hatta ben bir yazara sormuştum. Çünkü şimdi bir yere giriyoruz. Şimdi gayri etik bir şey yaparak girmek istemiyorum. Ama nasıl olacak? Yani ben bir yere göndereceğim, 5 ay bekleyeceğim, sonra oradan alacağım. Bir yere göndereceğim, 5 ay bekleyeceğim, 1 sene gitti. 5 ay bunlar bana dönseler 3 sene falan o kitap için bekleyeceğim falan. Tabii tam öyle de olmuyor. Reddediliyorsunuz, yeniden çalışıyorsunuz o dosya üzerine. Aynı dosyayı, yani ben aynı dosyayı göndermedim en azından ve reddeden arkadaşlardan da bildiğim kadarıyla onlar da hani birebir aynı dosyayı göndermiyorsunuz. Bir şeyler çıkarıyorsunuz, o arada yazılmış başka şeyler ekleniyor ona falan. Yani reddedilmek tabii kötü bir şey ama yani gerçekten sevdiğiniz ve iyi olduğuna inandığınız bir şey varsa orada şey yapıyorsunuz. Mesela bana o yazar şey demişti. Aslında hani etik olanı tabii ki gönderip beklemek ama yayın evleri çok geç döner. Böyle hani gönderin gibi. Fakat şey şimdi ben mesela bir filmlerden falan hatırlıyorum. Hepsini bir gönderiyorlar. Yani yazıyor mesela işte dosyasından 5 kopya var, koyuyor posta kutusuna, 5 yayın evine gönderiyor falan. Şimdi nasıl yapacağım? Tek tek mi göndersem, hepsine bir mi göndersem? Tek tek gönderdim. Bekledim. Ve bekleye en sonunda Murat'ı verdim Raskol'da. Tabii çok mutlu olmuştum yani. Burak Fidan'la konuşmuştum. Onunla konuştuğumuz zaman dedim işte edebiyattan anlayan
bir yayın. İyi hatırlıyorum. Burak'la karar veriyorduk işte. Burak bana gönderdi. Burak dedi, bir yazar göndereceğim sana dedi. Bir bak dedi, ben beğendim, sen ne düşüneceksin dedi. O zaman işte belki son hal değil dosyanın, emin değilim.
Seni beğendiğinde çıkardım çünkü.
Çıkardın. Evet. Gönderdi Burak. Galiba rastgele bir tanesini seçtim. Hatırlayamıyorum.
Hala yazamadım.
Tek bir öyküyü yani okudum. Burak dedi bir öykü okudum ama bana yetti. Yani bence kesinlikle basalım yani. Tamam dedi yani. Gerisi de emin ol öyle yani. Çünkü gerek yok başka. Bütün öykülerimi okumama gerek yok. Şey gibi biraz sonra konuştuk hani. Bir kumaş açarsınız, kumaşçıya girdiğinizde hani.
Cemal
Süreyya mı? Bir top açarsın ve anlarsın onun kalitesini. Bütün kumaşı sana açtırmaz yani. Açtırmazsın. O da açmaz zaten. Yani bir öykü, iki öykü hadi belki biraz daha hani bir göreyim isteyebilirsin. Yani romanda da belki hani 30-20 sayfada anlarsın ne olduğunu ama öyküde bir iki öykü bile yetiyor yani. Onu gerçekten iyi bir yazar mı şey mi? Hani üstüne tabii ki tekrar çalıştır ama yayınlama kararını vermeye yetiyor yani. O bir iki öykü. O öykü böyle plajda kızlar vardı. Kız ya arkadaşlar işte çok sevmişti.
Hala yazamadım.
İşte yani çok sevmişti. Sonra Burak'ın sonra
da o öykü koydum. Poza da koydum. Pozan da çıkardım. Olmayan bir şey var orada çünkü. Orada olmayan bir şey. O çok
ben
güzel bir öykü.
Yani. Evet.
O çok güzel bir öykü. Olacak belki bir gün. Belki hiç olmayacak ama içim olmuyor ya. Orada olmayan bir şey var. Böyle sokup sokup onu geri abi bir heveslendiriyorum ki.
Olur bir gün. Olur
evet,
bir gün.
Orada yazamadığım bir şey var.
Hatırlıyorum. O anı hala hatırlıyorum. Gözünün önünde yani.
İlk dosyayı reddeden yayın
evler
arasında Everest var mı?
Ya Everest'te değil de Alfa'ya mı gönderdim? Yani onlardan birine doğrudan Everest'e gönderdim. Ya zaten şimdi kimseyi tanımıyorum. Boş adrese ya da bir yerden bir isim duyarsam ona gönderiyorum. Bu arada yeri gelmişken bak buradaki insanlar Ekşi Sözlük'te benim için Edebiyat Baronları'nın parlattığı yazar demişler. Ya kimseyi tanımıyorum. Nereye bak. Kitabı kime göndereceğimi bile bilmiyorum. Hangi baron ya?
Baronlar kimmiş?
Bilmiyorum abi ya. Bir tane olsa mesela fena olmaz bir baron biraz parlatsa falan. Ama neyse gönderiyorum. Everest'te de yani ya Alfa'ya gönderdim ya bir şey doğrudan Everest'te ve Everest'te bir isme göndermedim ama onu hatırlıyorum. Hepsinin red şeyleri duruyor zaten. Mail varsa ara sıra bakıyorum tabii böyle. acı günlerdi. Ama yani şimdi belki de gerçekten Raskol'a gönderdiğim hali en iyi haliydi. Öncesi, çünkü arada bir zaman var yani.
Yok o kadar çok fark etmez mi?
Bilmiyorum ama şimdi yani risk almak istemiyorlar vesaire.
Ya şimdi isim vermeyeyim. Birkaç yayın evinde hani gördüğüm bir şey okunmadan reddedilen çok fazla dosya var.
Olabilir. Yani yeni isim, risk almak istemek vesaire onlar da var tabii. Yani çok fazla dosya gidiyor yayın evine.
Bu açıdan mesela butik bir yayın evi aslında yazar açısından ve edebiyat açısından çok daha iyi. Çünkü neden? Şimdi Burak Fidan ya da Acar inanmadığı bir metne basamaz. Hı hı. Metne inanması gerekiyor. Ama mesela diğer yayın evlerinde öyle değil. Tamamen ticari bir kaygıyla bu satabilir, bu şu sebepten satabilir diyerek kitap bastıklarını görüyoruz.
Evet.
Yani bu dosyayı bu haliyle Everest'e yollasaydı bence Everest yine basmayacaktı. birbirine
olabilir.
Basmayacak. Orada ticari bir şey gibi bir sebepten onu satabilme evet. ihtimalini onlar değerlendirebilirler. Tabii. Şu yüzden
satabilir. Bir de işte yani bir hani bir yakınlık olsa belki bir bakarlar falan hani. Ben çok sarı çizmedim Mehmet Ağa. Hiç bakmamış olabilirler yani.
Çok fena. Oldu
bakmıyorlar. Bir de 3 ay sonra dönüyorlar. Barbatmayacağım değil mi? Bir gün sonra dönüştürüyorum.
Benim kitabım yayınlandı bak. Bir günü bitirme sanat yayınlandı. Hala red şeyleri geliyordu tamam mı? Böyle şey kitap yayınlanmış. Hani onun bir sevincini yaşayacağım. Bir mail geliyor mesela. İşte yayın kurulu tarafından değerli. Yani gidin hem dünyada haberiniz yok kitap yayınlanmış. Hem de moralimi bozuyorsunuz yani şey, hala
reddede.
Yayınlansa da reddedeceğiz seni falan. Gibi böyle. Her ayda. Seni her ayda reddedeceğiz.
Var mı başka sorusu olan yoksa?
Benim sormak istediğim gıcık edici bir soru var. Sorabilir miyim ya da sormayayım.
Sen bilirsin ama şey kaç oldu saat biraz sorma.
8:20 geçiyor yavaş yavaş.
Çıkışlar sessiz.
Aa 8:20 geçmiş tamam. Yavaş yavaş.
Zaten hani şey 8'i geç başladığımız için.
İnsanlar da sıkıldı.
Ocakta yemeğim var.
Tuvalete gideceğiz falan bak.
Aşağıda Banu'nun kitapları var. Satın almak isteyen, yani poz yok. Tabii Raskol'un baltasından çıkan bir günü bitirme sanatı var. Yine imza almak isteyenler için de burada kaçırmayın derim.
Çok teşekkür ederim.
Bir kat aşağıdan. Sağ olun.